Ayrım 16, sayfa 194. Lord Curzon azınlıklar konusunun görüşülmesini bir gün önceye aldı. Gündem değişikliği delegelere gece yarısı bildirildi. Nöbetçi katip çok yorulduğunu bildiği İsmet Paşa'yı uyandırmaya kıyamadı. Sabah durumu öğrenen İsmet Paşa dehşetli kızdı, katibi çok ağır dille azarladı. Ayrıca ceza da verdi. Bugün toplanıp konuyu görüşecek hazırlık yapacaklardı. Gündem değişikliği yüzünden hazırlıksız yakalanmışlardı. Lord Curzon'un bütün Hristiyan dünyasını bu sorun çevresinde toplamak, bu yolla Türkiye'yi etki altına almak istediğini tahmin ediyorlardı. Toplantı 11'de başlayacaktı. Konu çok duyarlıydı. Türkler aleyhindeki propaganda uzun yıllardan beri sürdürülüyordu. Dünya kamuoyu Türklere karşı ön yargılıydı. Elde sadece Osmanlı azınlıkları tarihi hakkında uzun bir inceleme vardı. İsmet Paşa hızla göz geçirdi. Toplantıda bunu okumaya karar verdi. Güncel sorunlara çözüm getirmiyordu ama olup bitenleri iyi anlatıyordu. Konuya giriş için iyi bir çalışmaydı. Tarih, Osmanlıların azınlıklara adil, insanca davrandıklarını gösteren, buna karşılık azınlıklarla ilgili sorunları yaratanların müttefikler olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgelerle doluydu. Yüzlerce yıl Türklerle bir arada yaşamış olan Hristiyan azınlıkları kendi çıkarları için kullanan, kışkırtan, konuyu Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmak için bahane eden, soruna çeviren, silahlandıran, ayaklanmaya davet eden müttefikler ve Çarlık Rusyası'ydı. Toplantı saatinde açıldı, salon yine çok kalabalıktı. Lord Curzon'un diplomatik bir gösteri yapmak istediği anlaşıldı. Azınlıkları koruyan, savunan uzun bir konuşma yaptı. Bir misyoner havasındaydı. Yaptığı gösterinin etkisini arttırmak için süslü cümleler, iyi tınlayan deyimler kullanıyordu. Verdiği sayıları çoğunun gerçeklerle ilgisi yoktu ama etkisi çoktu. Konferans bu konu yüzünden kesintiye uğrarsa bunun çok kötü sonuçları olacağını söyleyerek Türkleri korkutmayı da denedi. Lord Curzon'un Fransız ve İtalyan baş delegeleriyle ABD temsilcisi izledi. Azınlıklar için Milletler Cemiyeti'nin, yani Cemiyeti Akvam, denetimi altında geniş güvence ve askerlik yapmamak gibi ayrıcalıklar istiyorlardı. Din, mezhep, dil ve soy bakımından farklı bütün grupları azınlık olarak niteliyorlardı. Dipnot, bu yolla Türkiye'de oluştuğunu gördükleri birliği, millet olmaya gidişi, çeşitli azınlık grupları yaratarak engellemek, Türkiye'yi parçalı bohçaya çevirmek istiyorlardı. Bu yöntemi şimdi de kullanıyorlar. Ayının 40 türküsü varmış da 40'ı da ahlat üzerineymiş. Batır'ın da Türkiye için oluşturduğu oyunlar hep aynı. Tarihi bilen bu oyunlara gelmez. Bilmeyen kanar. Sıra İsmet Paşa'ya geldi. Ayağa kalktı. Türklerin görüşünü kısaca açıkladı. Milletler Cemiyeti'nin belirlediği milletler arası yöntem ve kurallara saygılıyız. Bunun dışında herhangi bir kayıt, ayrıcalık, hele denetim kabul etmeyiz. Sonra uzun incelemeyi okumaya başladı. Sükun içindeki bir ülkeyi çıkarları ve amaçları için nasıl huzursuz ettiklerini, karanlık hikayesini dinlemek müttefik delegeleri çok rahatsız etmişti. Lord Curzon kıpkırmızı dinliyordu. İsmet Paşa'nın can sıkıcı ve yakıcı açıklaması 3 saat sürdü. Verilen kanıtlı belgeli bilgiler Lord Curzon'un yaratmaya çalıştığı kötü Osmanlı, zavallı Hristiyan havasını dağıtmıştı. İsmet Paşa bu oturumun sonunu anılarında şöyle anlatacaktır. Konferans dağıldı, dışarı çıkıyordum. Baktım Lord Curzon otelin bahçesinde yalnız başına oturuyor. Her tarafından adeta ateş duman çıkıyordu. Yanına gittim, ne oldu dedim. Harap ettin bizi diye şikayette bulundu. Dipnot İsmet İnönü Hatıralar 2. Cilt Sayfa 79. Lord Curzon bu sahneyi eşine yazdığı mektupta şöyle anlatıyor. Türkler dayanılmaz bir durumdalar. Dün İsmet azınlıklar sorununda müttefikler adına yapmış olduğum ciddi önerilere sözde yanıt oluşturan ve konuyla hiç ilgisi olmayan küstahça bir konuşma yaptı. Türkler sanki dünyanın fatihleriymiş gibi her noktaya karşı çıkıyorlar. S.N. Sonyer Gizli Belgelerle Lozan Konferansı'nın Perde Arkası Sayfa 63. Azınlıklar sorunu ertesi gün yeniden görüşüldü. Görüşme İsmet Paşa, Lord Curzon, İsmet Paşa Venizelos düellosu halinde sürdü. Lord Curzon bir gün önce Türkleri eleştirmek için şöyle demişti. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne niye üye olmuyor? Biz Milletler Cemiyeti'nin denetiminden, işimize karışmasından korkmuyoruz. Çünkü ellerimiz temizdir. İsmet Paşa bu dolaylı aşağılamaya yanıt vermek için söz aldı. Yüzünden öfkesi belli olmuyordu. Milletler cemiyetine girmeyi reddetmiş değiliz. Barıştan sonra girmeyi düşüneceğiz. Şunu da belirteyim ki yakılıp yıkılmış olan memleketlerinde çalışan Türklerin elleri özellikle temizdir. Bu eller hiçbir vakit hiçbir yabancı memlekete saldırmadı. Hiçbir memleketi istila ve işgal etmedi, sömürmedi. Hiçbir ülkeyi tahrip etmedi, edenlere arka çıkmadı. Hasan Saka Lord Curzon'un yüzüne baktı, yakalanmış bir suçlu gibiydi. Danışman Münir Bey'e galiba sözlerini geri alacak dedi. Münir Bey hiç ümitlenmeyin dedi. Kendini toparlayınca yine yukarıdan bakmayı, suçlamayı sürdürecektir. Bunlar insanlığa en aykırı suçu işler, yine de af dilemezler. Bu kafayı ve ahlakı iyi bilmeli, ona göre davranmalıyız. Dipnot: Ali Naci Karacan, Lozan, sayfa 197, İsmet İnönü Hatıralar 2. cil sayfa 85, Lozan Tutanakları 1. cil sayfa 222, 3 sözcük ekledim. Türkiye, İngiltere'nin etkisi altında olduğunu bildiği Milletler Cemiyeti'ne 1932 yılına kadar katılmamış, ancak davet üzerine katılmayı kabul etmiştir. Yakup Kadri Bey, Mustafa Kemal Paşa tarafından İstanbul'da Müdafaa-i Hukuk Şubesini kurmakla görevlendirilmişti. Güvenilir insanlarla şubeyi kurmuştu. Milli hava içinde hızla çalışıyorlardı. Gazeteler Mustafa Kemal Paşa'nın Halk Partisi adıyla bir parti kurmak istediğini haber vermesi üzerine İstanbul'da bazı hareketler oldu. Eski iddiatçılar Kara Kemal'in çevresinde toplanmaya başladılar. Bu durum ayrı bir siyasi örgütlenme hazırlığı içinde oldukları izlenimini veriyordu. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanin gazetesi bu hareketi destekler görünüyordu. MM grubu da bütün gizli örgütler gibi dağıtılmıştı. Ama MM grubunun yöneticilerinden Tevhid-i Efkar gazetesi sahibi Velid Ebu Ziya'nın da MM grubuna dayanarak siyaset yapmak istediği sezinleniyordu. Müdafaa-i Hukuk Şubesini tanımamıştı. Tertemiz birlik havası yavaş yavaş bulutlanmaktaydı. İstanbul yeniden Bizans oluyordu. Yakup Kadri Bey birliği sağlamak için bir girişimde bulundu ama sonuç alamadı. Doktor Adnan Bey'in bile ağır ağır iddiatçılara kaydığını görmekteydi. Bir seçim olursa kazanamayacaklarını düşünmeye başladı. Durumu Mustafa Kemal Paşa'ya bildirdi. Dipnot: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun anılarından yararlanarak Politikada 45 Yıl Bilgi Yayını ve Ankara 1968, Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a Ali Çetinkaya ile Rasih Kaplan'ı yollayacaktır. Lozan'da görüşülen bir konuda Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türklerin mübadelesiydi, yani değişimiydi. Nüfus değişimini bir çözüm olarak önce Milletler Cemiyeti görevlisi Doktor Nansen ileri sürmüş, İstanbul'daki müttefik yüksek komiserlerinin bu çözümü desteklemeleri, barış anlaşmasını beklemeden uygulanmasını yararlı görmeleri üzerine Yunan ve Türk hükümetleriyle temas etmeye çalışmıştı. Yunanistan değişimi kabul etmişti. Nansen'in önerisi hakkında Türkiye bir karar vermiş değildi. Konu bir daha görüşülmek üzere sonraki toplantıya bırakıldı. Dipnot: Nüfus değişiminin doğru özeti böyledir. Kaynak: Lozan Tutanakları 1. cil sayfa 118 ve devamı 8 sayılı tutanak. Doktor Nansen'in komisyondaki açıklaması, farklı bilgiler gerçeğe aykırıdır. Doktor Nansen önerisini mübadelenin yakın doğuda barış için önemli olduğunu açıklayarak sunmuştur. Sayfa 118. Gençlerimiz için not: Bir arada yaşamayı müttefikler ve Yunanlılar kundaklamışlardır. Mübadele Türk önerisi değildir. Öneren Doktor Nansen, destekleyenler İstanbul'daki İngiliz, Fransız ve İtalyan yüksek komiserleridir. Kabul eden ülke Yunanistan'dır. Öneri Lozan'daki müttefikler ve gölgelerince desteklenmiştir. Adı geçen eser sayfa 119-123. Türkiye ilk aşamada önerinin uygulanabilir olup olmadığını incelemek istediğini ileri sürecektir. Osmanlı önce Rumeli'de, sonra Anadolu'da azınlıklardan ve onları bahane ederek iç işlerine karışan, bağımsızlığa aykırı çözümler için zorlayan büyük devletlerden o kadar çok çekmişti ki Ankara'da tarihten ders alarak değişimi kabul edecektir. Böylece Ege ve Doğu Trakya'daki bölük börçük, parça parça yapı sona erer. Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu'nda görüşmeler hiç iyi gitmiyordu. Müttefiklerin amacı yeni Türkiye'ye de hafifletilmiş bir Sevr Anlaşması kabul ettirmekti. Politikaları bu kadar sadeydi. Dipnot, Türk kurulunu Lozan'da zor durumda bırakan temel konu hukuk ve adalet sistemiydi. Kanunlar çağ dışıydı, yetersizdi. O yüzden müttefikler yabancı yargıçların bulunacağı karma mahkemeler öneriyor, Türk kurulu reddediyordu. Ama Türk kurulu uygar alemle birlikte yaşayabilmek için kanunların ve adalet sisteminin yenilenmesi gerektiğini gözlemekteydi. Halde Edip Hanım Ankara'da mutsuz olmuştu. Milli mücadele heyecanının yerini bekleme dönemi almıştı. Erkekler yorgundu, kadınlar yine evlerine kapanmışlardı. Ankara'da bir edebiyat dünyası da yoktu. Çıkan her edebi kitabı okuyan bir Mustafa Kemal Paşa vardı ama onun da bu konuları konuşacak vakti yoktu. Doktor Adnan Bey sağlığı nedeniyle meclisten 3 ay izin aldı, İstanbul'a geldiler. Sükunet içinde artık en sevdiği işi yapacağı, kitap yazacağı için sevinçliydi. Kitabına başlayamadan olaylar gelişti. Hükümet İstanbul'da yüksek komiserlerle teması sağlamak üzere bir Ankara temsilciliği kurmaya karar verdi. En uygun aday Doktor Adnan adı vardı. Doktor Adnan Bey temsilciliği kabul etti. Eski bir İttihatçıydı. İttihatçılar hemen Adnan Bey'in çevresini almaya başladılar. Halde Edip Hanım da bu ortamda kendini sanatın dışında türlü olayların içinde bulacak, güncel siyasete karışacaktı. Mustafa Kemal Paşa Salih Bozok'a "Eve gitme, yemeği birlikte yiyelim" dedi. Erkenden sofraya oturdular. Paşa dedi ki, "Annem öleceksem İzmir'de öleyim" diyor. Son arzusu gibi geldi, itiraz edemedim. "Sen yarın, yok öbür gün annemle İzmir'e gidebilir misin?" "Tabii paşam." "Eşini de götür, anneme bakan kızı da alın. Belki Doktor Asım Bey de arar, birlikte gelir. Annem size emanet. Oğlum bende kalır, zaten akşama kadar okulda Abdülrahim'le birlikteler. Burada birlikte yemek yer, ders çalışırlar. Ben de yardım ederim." "Baş üstüne." Lord Curzon akşam ABD temsilcisi Mr. Child ile birlikte İsmet Paşa'yı ziyarete geldi. Viski içtiler, havadan sudan konuştular. Lord Curzon konferansın iyi gitmediğinden yakındı. Ayrılmadan önce tane tane şöyle dedi. "Bir neticeye varacağız ama biz memnun ayrılmayacağız. Hiçbir işle bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizi makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyorsunuz. Hepsini reddediyorsunuz. En nihayet şu kanaate vardık ki ne reddederseniz hepsini cebimize atıyoruz. Memleketiniz haraptır, imar etmeyecek misiniz? Bunun için paraya ihtiyacınız olacaktır. Parayı nereden bulacaksınız? Para bugün dünyada bir bende var, bir de yanımdakinde. Unutmayın, ne reddederseniz hepsi cebimdedir. Nereden para bulacaksınız, Fransızlardan mı? Para kimsede yok, ancak biz verebiliriz. Memnun olmazsak kimden para alacaksınız? Harap bir memleketi nasıl kurtaracaksınız? İhtiyaç sebebiyle yarın para istemek için karşımıza gelip diz çöktüğünüz zaman bugün reddettiklerinizi cebimizden birer birer çıkartıp size göstereceğiz." İsmet Paşa bu dehşet verici sözleri hiçbir zaman unutmayacaktı. Parasız Türkiye Lord Curzon'ların önünde diz çökmeden kalkınabilir miydi? Nasıl kalkınırdı? Dipnot İsmet İnönü Hatıralar 2. Cilt Sayfa 89-90. Yeni Lord Curzon'ların ustaları Lord Curzon'ın uyarısına tam bir bağlılıkla uyduklarını görüyoruz. Keşke Lord Curzon'ın bu sözleri de Atatürk'ün gençliğe hitabesi gibi basılıp duvarlara asılsaydı, kuşakları uyanık tutsaydı. Mustafa Kemal Paşa da bunun çaresini arıyordu. Paris temsilciliğinin yardımı ile siyaset, siyasi akımlar, ideolojiler, sistemler, ekonomi ile ilgili birçok kitap getirtmişti. Dipnot, Atatürk'ün çizerek yanlarına notlar alarak okuduğu kitap sayısı 3997'dir. Kitapların bir bölümünü evde alıkoydu, büyük bölümünü Fransızca bilen, bu konulara ilgi duyan arkadaşlarına dağıttı. "Çabuk okuyun, notlar alın, sonra bilgilerimizi değiş tokuş ederim." Yoksul, sermayesiz, uzmanı ve deneyimi az, talihsiz bir ülke sömürülme tuzağına düşmeden nasıl kalkınabilirdi? Bunun bir yolu var mıydı? Böyle bir yol yoksa ne yapacaklardı? Yana yana bu soruların yanıtlarını arıyorlardı. Karşıyaka istasyonunda olağandan fazla kalabalık vardı. Salih Bey valiye ve Latife Hanım'a geleceklerini bildirmişti. Başta vali Abdülhalik Bey şehir ileri gelenleri, Latife Hanım ile annesi ve babası Ankara trenini bekliyorlardı. Ankara treni gecikmiş olarak istasyona girdi. Salih Bey pencerede görünerek hangi vagonda olduklarını belli etti. Vali ile Latife Hanım ailesi Zübeyde Hanım'ın elini öpmek için trene bindiler. Yolculuk Zübeyde Hanım'ı çok hırpalamıştı, uykusuzdu. Yine de valiyi ve Latife Hanım ailesini güler yüzle karşıladı. Biraz konuştular, sonra hep birlikte trenden indiler. Çanakkale'yi unutamayan müttefikler boğazların tam serbest olmasını ve askersizleştirilmesini istiyorlardı. Askersizleştirme pratikte bir zararı olmayacağı düşünülerek görüşülebilir bulunmuştu. Dipnot: tam serbestliği sağlamak için boğazların askersizleştirilmesini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin boğaz kıyısından 15 kilometre uzakta kalmasını istiyorlardı. Buna karşılık bir savaş halinde Türkiye boğazlara el koyabilecek, silahlandırabilecekti. Boğazlara el koymak için gereken süre Çanakkale'de de İstanbul'da da birkaç saatti. Türkler önce boğazların tahkim edilmesini savunmuşlar ama askersizleştirme konusunu bu nedenle çok önemsememişlerdir. Askersizleştirilmesi istenen bölgelerde Türk jandarması ve yönetimi bulunacaktı. Bunlar herhalde bir savaş halinde el koymayı kolaylaştıracak bazı ön hazırlıklar yapacaklardı. Gizli celse zabıtları 4. cilt sayfa 87. Görüşmeler birkaç oturum daha sürdü, kesin bir karara varılamadı ama çözümsüz bir konu olarak da görülmedi. Sona bırakılan sorunlar arasında yerini aldı. Müttefikler şimdi askersiz alanları denetlemek üzere milletler arası bir de kurul kurulması için ısrar ediyorlardı. Denetimi bağımsızlığa aykırı gören İsmet Paşa öneriyi geri çevirdi. Fransız başdelegesi bir generalle birlikte İsmet Paşa'yı ziyarete geldi. Söz sonunda denetim konusuna dayandı. Müttefikler milletler arası bir kurulun askersizleştirilecek alanları denetlemesini mutlaka istiyorlardı. İsmet Paşa yerinden fırladı. Denetim düşüncesinden vazgeçmenizi birkaç kez rica etmiştim. Bu düşünceden vazgeçmeyecekseniz akşam treniyle Lozan'dan ayrılırım. Odaya bomba düşmüş gibi oldu. Gittiler. İsmet Paşa gece raporunu şöyle yazdı: İyi ilişki ve kibarlık gösterisi altında adamların düşüncesi tıpkı eskisi gibi. Hiç değişmiyorlar. ABD gözlemcisi dahil hepsi tehditler savuruyor. Ya bizi yıkacaklar, eski usulde değişik bir Sevr anlaşması yapacaklar, ya biz onları yıkacağız, her uygar ve bağımsız millet gibi bir barış yapacağız. Konferans bugünkü duruma göre olumlu bir hedefe yürümüyor. Konferansın kesilmesi beklenmelidir. Dipnot: Bilal N. Şimşir, Lozan Telgrafları, 1. cilt sayfa 270. Mustafa Kemal Paşa, Abdurrahim ve Cemil ile yemekten sonra matematik çalışmış, ikisini de iyi bulmuştu. Bu akşamlık ders bitti, ikinize de aferin dedi. Artık masadan kalkabilir miyiz? Tabii, biraz oynayın, sonra yatarsınız. Oyun sözü çocukları heyecanlandırdı. Kitap ve defterlerini ışık hızıyla topladılar. Önde Abdurrahim, arkada Cemil marş söyleyerek çalışma odasından çıktılar. Ali Metin Çavuş kahveyle geldi, masaya bıraktı. Teşekkür ederim, Fikriye'nin bir dikiş kutusu olacaktı. Evet, giderken bana bıraktı. Getir şunu, ceketimin düğmesi kopmak üzere. Ben dikerim paşam. Ama Fikriye gibi güzel dik. Ali Metin Çavuş hüzünle gülümsedi. Çalışırım. Mustafa Kemal Paşa ceketini çıkarıp verdi. Kar gibi beyaz ve temiz gömleğiyle kaldı. Böyle daha da genç görünüyordu. Oysa arkasında birçok kişiye yetecek kadar başarı dolu bir hayat vardı. Yeni gelen kitapları okuyarak İsmet Paşa'nın gece raporunu bekleyecekti. Fikriye Hanım sanatoryumdaki beyaz odasına çekilmişti. Yatmış, gözleri kapalı, baş ucundaki gramofona koyduğu taş plağı dinliyor ve Çankaya günlerini hayal ediyordu. Yüzündür cihanı münevver eden, fedadır yoluna bu canu ten. Senin çün yandığım nedendir neden, senden midir, benden midir, dilden midir bilmem ah. Birden kapı açıldı, gardiyanı anımsatan nöbetçi hemşire içeri girdi. Konuşmadan gramofonu kapattı, ışığı söndürdü, kapıyı çekip gitti. Zübeyde Hanım, Salih Bey ve eşi Pakize Hanım, Doktor Asım Bey arar, Zübeyde Hanım'a bakan kız karşı yakadaki eve yerleştiler. Dipnot: daha sonra Abdurrahim ve Ali Metin Çavuş'un da karşı yakaya geldiklerini yazan kaynaklar var. Latife Hanım gerçekten evi özenle döşetmiş, Zübeyde Hanım için geniş, güzel bir oda hazırlamıştı. Zübeyde Hanım'ın gözüne girmek için çok yakınlık gösteriyordu. O da köşkte kalıyor, evine gitmiyordu. Zübeyde Hanım Salih Bey ile Pakize Hanım'a nemli havadan şikayet ederken dışarıdan Latife Hanım'ın keskin sesi duyuldu. ''Ben size dikkatli olun dememiş miydim?'' Zübeyde Hanım şaşırdı. Yüksek sesle konuşmaya bile alışık değildi. Ne oluyor oğlum? Latife Hanım birini azarlıyor. Yanlış bir şey yaptılar herhalde. Size mahcup olmamak için çırpınıp duruyor işte. Latife Hanım'ın yükseldikçe keskinleşen sesi yine duyuldu. Yeter, cevap istemem. Bir kapı şiddetle kapandı. Zübeyde Hanım'ın karyolası deprem olmuş gibi titredi. Binbaşı Faruk'tan Nesrin'e. Ben Refet Paşa ile T'ye geçiyorum. Mektuplarını eve yolla. Dönüşte topluca okurum. Özlem, sevgi ve her şey. Nesrin dayısı binbaşı Vedat'a T ne demek diye sordu. Tümceyi söyle. Söyledi. Tekirdağ. Nesrin'in kalbi ağzına geldi. Savaş olasılığı mı var? Öyle gibi, Yunanlar usu durmuyor. Meriç batısına bir takım delice hazırlıklar içindeler. İngilizlerle de aramız gergin. Gerginlik her gün artıyor. Avrupa zaferimizi boşa çıkarmak için çabalıyor. Boşa çıkarabilir mi? Vedat güldü. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları hem bize hem düşmanlara şu büyük gerçeği öğretti. Hiçbir devlet, hiçbir silah, hiçbir zırhlı yurt sevgisinden ve milli onurdan daha üstün, daha güçlü değildir. Olamaz. Korkma, canımız yanar ama yenilmeyiz. Nesli'nin gözleri doldu. Gururdan mı, kaygıdan mı bilemedi. Gece İsmet Paşa dairesine çekilmiş günlük raporunu yazıyordu. Gün yine çok yorucu geçmiş, durmadan tartışmış, didişmiş, çok gergin saatler geçirmişlerdi. Yunan sorunu küçük bir ayrıntıydı. Lozan'da Avrupa ile Türkler arasındaki yüzlerce yılın hesabı görülüyor, yüzyılların biriktirdiği sorunlar görüşülüyordu. İyi tartışıyor, çarpıcı yanıtlar veriyor, mahcup olacakları örnekler sunuyorlardı ama bunlar günün tesellileri olarak kalıyor, esası etkilemiyordu. Birkaç konuda olumlu sonuç alınabilmişti, ana konular duruyordu. Dipnot, esirlerin değişimi ve Yunanlıların rehin olarak Yunanistan'a götürdüğü rehinelerin geri verilmesi konusu hızla ve oldukça olumlu gelişiyordu. Şiddetle Mustafa Kemal Paşa'yı özledi. Raporu bitirince Paşa'ya özel bir mektup yazdı, mektubu şöyle bitirdi. Nasılsın? Sıhhatinden, neşenden bize kuvvet ver şanlı gazi. Görüştüğümüz zaman saçlarımı bembeyaz, yaşımı 10 sene ileri bulacaksın. Dipnot, Bilal Nevşimşir, Lozan Telgrafları, 1. cilt sayfa 266, 194. Telgraf. 24 Aralık'ta Noel tatili başladı. Yılbaşına kadar sürecekti. Bazı delegeler ülkelerine gittiler. İsmet Paşa ve Türk Kurulu ile Lord Curzon ve kadrosu Lozan'da kaldılar. İki yanda son round için hazırlanıyordu. Lord Curzon ve kadrosunun Fransız ve İtalyanlarla birlikte bir proje hazırladıkları duyuluyordu. Konferans kulislerinde bu projenin bitince Türk Kurulu'nun önüne konulacağı ve şöyle denileceği söyleniyordu. Ya bu projeyi imza edersiniz ya da bize ve barışa elveda. Bu ciddi bir olasılık mıydı? Kulağa delik gazeteciler bu soruya evet diyorlardı, hem de çok ciddi. Türkler yaşamaya tutunmak, savaşı unutmak, geleceği kurmak için barışa muhtaçtılar. Zafer için çok özveride bulunmuşlardı. Şimdi acımasız dünya barış adına da özveride bulunmalarını istiyor, böyle tehdit ediyordu. Ne kadar özveride bulunulabilir, ödün verilebilirdi? Bunun bir sınırı vardı. Hükümet ve Lozan kurulu zaten gerçekçi bir tutumla o sınırda duruyorlardı. Daha fazla özveri, ödün artık imkansızdı. Ne var ki Lord Curzon'lar en fazlasını elde edebilmek için bastırıyor, şantaj yapıyor, zorluyor, basını da harekete geçiriyordu. İsmet Paşa direnecek ve karşı cepheyi sarsmak için elinden geleni yapacaktı. Ama zaman zaman sızlanmaktan kendini alamıyordu. Ah sevgili Gazi, beni niye bu ateşe attın? Batı Cephesi Komutanlığı'na Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa vekalet ediyordu. Karargahı İzmir'deydi. İsmet Paşa'nın raporlarının bir kopyası da Fevzi Paşa'ya yollanıyordu. Fevzi Paşa'ya Refet Paşa'nın ve orduların günlük raporları da geliyor, genel durumu günü gününe izliyordu. Savaş olasılığı artmıştı. Çanakkale'ye ve İstanbul'a taarruza hazırlık olmak üzere gerekli birliklerin gizlilik içinde cepheye iyice yaklaştırılmalarını emretti. Dipnot, İstiklal Harbi'nin son safhası, sayfa 170. Aynı gün General Harrington da Londra'ya savaşa hazır olduklarını bildiriyor, savaş planını açıklıyordu. S.N. Sonyel, gizli belgelerde Lozan Konferansı'nın perde arkası, sayfa 79. Lozan'daki Türkler yeni yıla neşesiz, gergin suratlı girdiler. Üç komisyonda da alt komisyonlarda da karşılıklı direniş sürüyor, 10 konudan ancak birinde uzlaşma oluyordu. Başta İngiltere olmak üzere müttefikler Ermenilere Anadolu'da bir yurt verilmesi için baskı yapmayı sürdürüyorlardı. Buna Geldanilere, Asurilere yurt verilmesi gibi istekler de eklendi. Doktor Rıza Nur'un katıldığı bir alt komisyon toplantısında Başkan Signor Montagna, sorun çıkmasın diye müttefiklerin Ermeni yurdu konusuna değineceklerini önceden haber verdi. Doktor Rıza Nur da şartlı razı oldu. Başkan olarak yalnız sen birkaç tümce söyleyip bitir. Bu konu yetti artık. Bu bizi parçalamaya çalışmaktır. Buna asla razı gelmeyeceğimizi biliyorsunuz. Bu kadar kısa konuşacağına namusun üzerine söz veriyor musun? Evet, o zaman tamam, itiraz etmeyeceğim. Montagna oturumu açtı. Anadolu'da Ermenilere yer verilmesi hakkında yazdığı uzun bir yazıyı okumaya başladı. Doktor Rıza Nur'un tepesi attı. Sürekli itiraz etti ama Montagna yazısını bitirmeden susmadı. Sonra da Sir Horace Rumble da söz verdi. O da Ermeni yurdu konusunda konuşmaya başladı. Montagna, Doktor Rıza Nur Bey'in itiraz etmesini, söz istemesini duymazlıktan, görmezlikten geliyordu. Tutanak katipleri propaganda için söylenen bu sözleri tutanağa geçirmekteydiler. Çok pis bir sahneydi. Sıra Fransız delegesine gelmişti. Doktor Rıza Nur Bey ayağa kalktı, başkana çok kibarca seslendi. İzin verin, birkaç kelimecik söyleyeceğim. Başkan Doktor Rıza Nur'un uzattığı yemi yuttu. Buyurun dedi. Doktor Rıza Nur Bey ard arda el bombaları atar gibi Ermeni sorununu yaratanların kendileri olduğunu söyledi. Müttefikleri suçladı. El malıyla cömertlik olmaz dedi. İstiyorsunuz siz kendi ülkenizden yurt verin diye ekledi. Konuştukça kızdı. Hindistan, Mısır, Tunus, Cezayir, Fas bağımsızlığını istiyor, İrlanda da istiyor, kanını döküyor. Asıl mazlum milletler bunlar. Bunların bağımsızlıklarını tanısanıza diye bağırdı. Kağıtlarını toplarken bütün söylediklerinizi söylenmemiş sayıyorum. Oturumu terk ediyorum dedi. Hiç yaşanmamış bir olaydı bu. Montagna telaşlandı. Terk edemezsin. Burası parlamento değil. Sen delegesin. Terk edemez miyim? Evet, edemezsin. Bizi burada tutmaya gücü yetecek bir kuvvet var mı? Oturumu terk ederiz ve nasıl terk ediyoruz görürsünüz. Türk danışman ve katiplere döndü. Haydi kalkın. Danışmanlar ve katipler kalktılar. Doktor Rıza Nur'un arkasında sıralandılar. Doktor Rıza Nur Montagna'ya döndü. İşte bakınız nasıl gidiyoruz. İyi günler Monsieur. Montagna'nın itiraz, tehdit çığlıkları arasında komisyonu terk ettiler. Otele dönerken Doktor Rıza Nur'un morali bozuldu. Tepkisinin haklı ama yaptığının kural dışı olduğunu biliyordu. Üzüntülü bir halde İsmet Paşa'ya durumu anlattı. Kurulu zor durumda bırakmamak için istifa etmek istediğini söyledi. İsmet Paşa'nın korkacağını ya da azarlayacağını sanıyordu. Öyle olmadı. İsmet Paşa Doktor Rıza Nur'u kucakladı. Çok iyi olmuş dedi. İyi yapmışsın. Seni kutlarım. Yalnız böyle pişman olmuş gibi bir tavır gösterme. Rahat ol. Ötesini ben hallederim. Böyle bir tepkiyi çoktan hak etmişti bu yavuz hırsızlar. Dipnot Lozan Telgrafları 1. cilt sayfa 345. İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 83-84. Doktor Rıza Nur Hayat ve Hatıratım 3. cilt sayfa 1061-1064. Vahidettin Efendi oyalanmak için yılbaşı kutlamasına bile katılmıştı ama oyalanamıyordu. İçi içini yiyordu. Dünyanın hakimi İngiltere'nin koruması altında olmasına rağmen koyun sürüsü olarak nitelediği millet tahtını altından çekip alıvermişti. Bunu kabullenemiyordu. Hicaz Kralı Hüseyin'den bir davet mektubu alınca Hicaz'a gitmeye karar verdi. 7 Ocak günü Ajax zırhlısı ile Malta'dan ayrıldı. Dipnot: Ajax eski padişahı Port Said'de bırakır. Clematis adlı sıradan bir yolcu gemisiyle Süveyş'e gönderilir. Oradan Mansura adlı bir Mısır gemisiyle Ciddi'ye gelir. Kral Hüseyin ve oğlu Ali tarafından karşılanır. Hicaz havası iyi gelmez. Bir beyanname yayımlayarak Hicaz'dan ayrılır. Hayfa veya civarında oturmak istediğini belirtir ama İngilizler kabul etmezler. 20 Mayıs'ta San Remo'ya yerleşmek üzere Cenova'ya çıkar. Yayımladığı beyanname ve bütün bu süre hakkında doğru bilgi için T.Ö. Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele sayfa 67-70. Bu yolculuk ve ayrıntılar hakkında birçok masal uydurma yakıştırma var. Doğrular söz konusu araştırmada. San Remo'da yine Vahidettin'le birlikte olacağız.